tehlike mi?
Mevlevilik denildiğinde birçok insanın aklına Mevlana Celaleddin Rumi'nin liderliğinde Anadolu'da yerleşmiş bir tarikat gelir. Bu tarikatın dünya çapında milyonlarca insan üzerinde etkisi olmuştur. Çoğu insan Mevleviliğin sevgi, insaniyet, kardeşlik telkin ettiği kanaatindedir. Mevlevilik hakkındaki bilgisi de Şebi Aruz törenlerinden ibarettir. Oysa biraz incelendiğinde ve dikkatli bir gözle bakıldığında farklı bir durumla karşılaşırız.
Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitapları İslami eserlerden biri olarak bilinir. Ancak bu kitaplarda Kur'an'a uygun olmayan, toplum ahlakında ciddi bozulmaya sebep olabilecek gayri ahlaki bölümler yer alır. Ne var ki bu gerçek çoğu kişi tarafından bilinmez. Nitekim İslam'a açıkça karşı olan birçok insanın Mevleviliği savunduğunu görüyoruz. Bunun temelinde de Kur'an'a uygun olmayan bu bölümler vardır. Müslümanlığa karşı olan bu kişiler Mevlana'yı kendilerince överler. Mevlana'ya ait olarak bilinen kitaplarda anlatılanları kabul ederler ve insanlara da bunun propagandasını yaparlar. Rumilik olarak adlandırılan bu akımın özünde gayri ahlaki ve Kur'an'la tamamen zıt inanışlar vardır. Bunları birkaç başlıkta belirtmek gerekirse, Allah'a, Kur'an'a ve İslam'a saygıya uygun olmayan ifadeler, Allah'ın yaratmasını inkar eden Darwinizm, Allah'ın Kur'an'da çirkin bir eylem olarak bildirdiği ve haram kıldığı homoseksüellik, kadınları ikinci sınıf olarak görmek ve aşağılamak, ırkçı bir yaklaşımla Türk milletini kötülemek, haram olan şarabın içilmesini helal görmek. Rumilik, İslamsız ve Kur'ansız bir Müslümanlık anlayışı oluşturmak için bazı çevreler tarafından özel ve bilinçli olarak kullanılan bir felsefedir. Zaten Rumiliği İslam'ın yerine benimsetmeye çalışan insanların ortak noktalarına baktığımızda, bunların büyük kısmının homoseksüelliği savunduğunu, bilimsel hiçbir delili olmadığı halde evrim propagandası yaptığını ve Kur'an ahlakına uygun olmayan bir yaşam görüşünü savunduklarını görüyoruz. Bunlardan habersiz olan birçok insansa muhtemelen iyi niyetli bir şekilde Mevlana'nın kitaplarından alınan bazı cümlelerini yayarlar ve farkında olmadan Rumilik adındaki bu felsefeye katkıda bulunurlar.
Burada şunu belirtmek gerekir ki, bu filmde sadece bir kısmını ele alacağımız ve Kur'an'a uygun olmayan bu bölümler, belki Mevlana'nın kitaplarına sonradan eklenmiş olabilir, başka bir kişi tarafından yazılmış olabilir, Mevlana tüm bu sözlerden habersiz de olabilir. Ancak neticede Mevlana adına yayınlanan, basılan, dağıtılan ve aktarılan kitaplarda Kur'an'a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan bölümler vardır. Bu filmde, başta Mesnevi olmak üzere, Mevlana'ya atfedilen eserlerde bulunan ve genelde halk tarafından pek bilinmeyen Kur'an karşıtı bölümler bir araya getirilmiştir. Sadece bir kısmını sunacağımız bu İslam karşıtı ifadeleri yorum yapmadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı orijinal kaynaklardan sunuyoruz. Şunu tekrar önemli belirtmek gerekir ki, bu film boyunca bahsedilen ve eleştirilen Rumilik ile Anadolu'da bilinen Mevlevilik arasında hiçbir bağlantı yoktur. İslam dinine muhalif bu Kur'an karşıtı bölümlerden haberi olmayan, samimi, gerçek anlamda dürüst Mevlevilerin hepsini tenzih ediyoruz.
Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda Allah'a, İslam'a ve Kur'an'a saygıya uygun olmayan bölümlerden örnekler. İnşallah sözüne karşı saygıya uygun olmayan üslup, Mevlana'nın haşa Allah gibi gösterilmesi. Mevlana bir işin yapılmasını emreder. Şeyh Muhammed Hadim, İnşallah, Allah dilerse deyince Mevlana bağırır. A aptal, ya söyleyen kim? Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğuna göre, inşallah demek Allah'ın emridir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah demenin imanın kemalinden olduğunu bildirmiştir. İnsanlar için inşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur. Bir kişinin bütün sözlerinde inşallah demesi, onun imanının kemalindendir. Allah Kur'an'da haram kıldığı halde Mesnevi'de şarap içmenin helal olduğunu söylenmesi. Zevk veren her şey şu aşağılık kişiler bir delil elde edip dadanmasınlar diye nehyedile gelmiştir. Yoksa şarap, çeng, güzel sevmek ve sema hastalara helaldir. Aşağılık kişilere haram. Şarap içen akıllıysa daha ziyade akıllı olur. Kötü huyluysa büsbütün beter bir hale gelir. Allah şarabı tüm insanlara haram kılmıştır. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Mevlana eserlerinde kendisini ne Müslüman ne kafir diye tanımlıyor. Aşk kafiriyiz biz, Müslüman başka. Müslümanlığın kafirliğin dışında bir ova. Uçsuz bucaksız ovada sevdamız uzar gider. Anlayan vardı mı usulca başını kor. Ne Müslümanlığa yer var ne kafirliğe yer. Bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır, kafirlikten de. Orada ne Müslümanlığın işi vardır ne kafirliğin. Kur'an'daysa Allah kafirleri sevmez buyurulur ve kafirlerin cehennem ehli olduğu bildirilir. Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşmansa artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Doğrusu biz kafirlere zincirler, demir halkalar, tomruklar ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mesnevi'nin haşa Allah katından vahyedildiğinin ve Kur'an'la eşdeğer olduğunun iddia edilmesi. Bu kitap Mesnevi'dir. Mesnevi hakikate ulaşma ve yakın sınırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarıdır. Allah'ın en büyük fıkhı, Allah'ın en aydın yolu, Allah'ın en aydın şeriatıdır. En reddedilemez delilidir. Şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar elleriyle yazmışlardır onu. Tertemiz kişilerin başkasının ona dokunmasına meydan vermezler. Alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Allah onu korur, gözetir. Başka lakapları da vardır. Allah takmıştır o lakapları ona. Allah'ın fıkhı ve kitabı Kur'an'dır. Kendisine şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Şüphesiz sana bu kitabı hak ile indirdik, öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Ve gerçekten o, müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. O Kur'an, şerefli, üstün sahifelerdedir. Yüceltilmiş, tertemiz, mutahhar kılınmış. Katiplerin ellerinde. Ki onlar, üstün değerli, iyilik ve dürüstlük sembolü. vasıtayla verilen ilim değerli değildir iddiasında bulunuyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla ilim geldiği için haşa değerli olmadığını iddia ediyor. Tanrı'dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider. Kur'an, Allah'ın sözüdür. Cebrail'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyi ulaştırması için görevlendiren Allah'tır. Gerçekten o Kur'an, alemlerin Rabbinin bir indirmesidir. Onu Ruhul Emin indirdi. Uyarıcılardan olman için senin kalbinin üzerine indirmiştir. De ki, iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu, Kur'an'ı hak olarak Rabbinden Ruhul Kudüs indirmiştir. Allah'ın alemlere ahlakını üstün kıldığı, Kur'an'a en güzel şekilde eksiksiz uyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haşa Kur'an'a aykırı yaşadığını, kaderi unuttuğunu, dünyevi beklentisi olduğunu ve kendisini öldürmek istediğini iddia ediyor. Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem ayrılık derdi kapladı, daraldı mı kendisini dağdan atmaya kalkardı. Cebrail, sakın yapma, kün emrinde sana nice devletler takdir edilmiştir deyince yatışır, kendini atmaktan vazgeçerdi. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı mı, yine gamdan, dertten bunaldı mı kendisini dağdan aşağı atmak isterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla alemlere üstündür, Allah'ın örnek olarak gönderdiği mübarek bir insandır. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler. Sizden hanginizin fitneye tutulup çıldırdığını. Elbette senin Rabbin kimin kendi yolundan şaşırıp saptığını daha iyi bilendir. Ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Battığı zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz, arkadaşınız olan peygamber sapmadı ve azmadı. O hevadan, kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. O, söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahidir. Ona bu Kur'an'ı üstün, oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir.
Burada tekrar hatırlatmak gerekir ki Mevleviliğe inanan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi takip eden her insan Rumi değildir. Rumilik, Kur'an'la ve İslam'la çelişen apayrı bir felsefedir. Bu felsefenin dayanak noktası ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarına muhtemelen sonradan eklenen iman ve ahlak dışı bölümlerdir. Mevlana'nın kitaplarında yer alan bu bölümler belki de kitaplara özellikle yerleştirilmiştir. Dolayısıyla İslam karşıtlarınca İslam ahlakına karşı kullanılan bu bölümlerin halka tanıtılması önemlidir. Ancak o zaman bu gayri ahlaki bölümlerin Mevlana'nın kitaplarından çıkarılması, böylece Mevlebiliğin arınması mümkün olacaktır. Daha da önemlisi, İslam karşıtlarının İslam'ı içten çökertebilmek ve İslam coğrafyasını kontrolleri altında tutabilmek için Müslümanlara karşı kullandıkları önemli silahlardan biri ellerinden alınmış olacaktır. Bu yapıldığında Müslümanlar aleyhine kurulan tarihi bir tuzak bozulacaktır ve Kur'an ahlakının dünya hakimiyeti önündeki önemli bir engel kalkacaktır.
İkinci bölüm. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda Allah'ın çirkin bir eylem ve haram olduğunu bildirdiği homoseksüelliğin meşrulaştırılmaya çalışılması ve gayri ahlaki anlatımlar.
Mevlana'ya ait olduğu bildirilen kitaplarda Allah'ın Kur'an'da açıkça haram olduğunu bildirdiği homoseksüellik çok detaylı olarak anlatılmış ve meşru gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Mesnevi'de gayri ahlaki daha birçok haram fiil hikayeler şeklinde kapsamlı tasvirlerle dile getirilmiştir. Bu uygunsuz bölümleri filmimiz kapsamına alamadığımız için bu bölümlerin bir kısmını sadece kaynaklarını sunuyoruz.
İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınları bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, eğer bu söylediklerine bir son vermeyecek olursan, gerçekten buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın. Dedi ki, gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Hani Lut da kavmine şöyle demişti, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde homoseksüelliğin en korkunç fiillerden biri olduğunu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir, homoseksüelliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Bazı çevreler gayri ahlaki fiilleri içeren hikayelerin güya ibret alınması için sözde dini tebliğ etmek amacıyla Mesnevi'ye dahil edildiğini söylemektedir. Bu son derece samimiyetsiz bir izahtır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslam alimi dini böyle gayri ahlaki, Kur'an'a uymayan, haram hikayeleri anlatarak tebliğ etmemiştir. Bu hikayelerle yapılmaya çalışılan dini tebliğ etmek değil, tam tersine Allah'ın haram kıldığı eylemleri sözde meşrulaştırmaktır. Üçüncü bölüm. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda evrim iddiasını savunan ve Türk milletini kendince aşağılamaya çalışan sözler. Ben de cansız varlıktan öldüm, biten, boy atıp gelişen nebat oldum. Nebatken öldüm, hayvan şekliyle baş gösterdim. Hayvanlıktan öldüm, insan oldum. Artık ölüp azalmaktan, noksana düşmekten ne diye korkacakmışım? İnsan önce cansızlar ülkesine gelmiştir. Cansızlardan nebatlara düşmüştür. Yıllarca o nebatlarda ömür sürmüştür de, cansızlardaki savaşını hatırına bile getirmemiştir. Nebattan canlılara düşünce de nebat olduğu zamanki hali hatırına gelmez. Tekrar onu bilen yaratıcı onu tutar, hayvanlıktan insanlığa çekmeye başlar. Evrim teorisi, cansız maddelerin tesadüfler sonucu bir araya gelerek, yine tesadüfen gelişen doğa olayları sonucunda canlılığı oluşturduğunu iddia eder. Farklı canlı türlerinin de yine tesadüfler sonucu, zamanla bir diğerine dönüşerek ortaya çıktığını ileri sürer. Evrim teorisinin temelinde tesadüfler yaratıcı güç olarak kabul edilir. Oysa tüm canlılık çok kusursuz bir düzenin ve çok üstün bir yaratılışın ürünüdür. Buysa bizlere sonsuz güç, bilgi ve akla sahip bir yaratıcının varlığını ispatlar. O yaratıcı, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'tır.
İlgili tüm bilim dalları evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini gösterir. Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. Bugüne kadar bulunan 700 milyonun üzerindeki fosil yaratılışı ispat etmektedir. Evrim iddiasını destekleyecek tek bir fosil yoktur. Kur'an'da evrim yoktur. Kur'an'da Allah'ın canlıları evrimle yarattığına dair hiçbir ayet yoktur. Cinlerin, meleklerin, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yılana dönüşen asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anında yaratılmaları gibi insan da bir anda yaratılmıştır. Kur'an'ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam ile Darwinizmi bağdaştırmaya çalışmak Müslümanlara Kur'an'da olmayan bir din telkin etmektir.
Kur'an'da evrimle aşama aşama yaratılış yoktur. Her şey Allah'ın ol emriyle yaratılmıştır. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen olur. Dirilten ve öldüren odur. Bir işin olmasına hükmetti mi ona yalnızca ol der ve o da hemen olur. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen olur. Melekler evrimle yaratılmamıştır. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Cinler, evrimle yaratılmamıştır. Andolsun insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve canlı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinli de yalın, dumansız bir ateşten yarattı.
Allah için yaratmak çok kolaydır. Rabbimiz hiçbir sebep olmadan yoktan var edendir. Cinleri ve melekleri nasıl var ettiyse insanı da evrime gerek olmadan var etmiştir. Aynı durum hayvanlar ve bitkiler için de geçerlidir. Kur'an'da bildirilen açık gerçek şudur. Allah canlıların hiçbirini evrimleştirmeden, yani türleri başka türlere dönüştürmeden bir anda yoktan var etmiştir.
Evrimi savunan Müslümanlar, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının yılana dönüşünü, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın üflediği çamurun kuş olup uçmasını açıklayamazlar. Hazreti Musa Aleyhisselam asasını yere attığında cansız bir ağaç dalı canlı bir yılana dönüşmekte, eline aldığında yılan tekrar cansız bir ağaca dönüşmektedir. Sonra tekrar yere attığında yine can bulmaktadır. Yani cansız bir madde canlanmakta, sonra ölmekte, sonra yine canlanmaktadır. Böylece Allah bu mucizesiyle insanlara sürekli yaratılışı göstermektedir. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızla koşan kocaman bir yılan olmuş. Dedi ki, onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptığı, sonra bunun içine üflediğinde Allah'ın dilemesiyle bu kuşun hayat bulup canlandığı haber verilmiştir. Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs'le destekledim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde bir şeyi oluşturuyordun da, yine iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluyordu.
Bu kuş, hiçbir sebebe bağlı olmadan Allah'ın dilemesi ve mucizesiyle can bulmaktadır. Cansız bir maddeden can sahibi olan kuşun oluşması, Yüce Allah'ın örneksiz, sebepsiz, üstün yaratışının örneklerinden biridir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah'ın lütfettiği bu mucize, evrimci düşüncenin mantıksızlığını ve geçersizliğini gözler önüne sermektedir. Mevlana'ya ait olduğu söylenen kitaplarda, tıpkı İngiliz Charles Darwin'in kitaplarında olduğu gibi, Türkler haşa barbar olarak nitelendiriliyor. Bir gün Şeyh Selahaddin Hazretleri, bağını yapmak için ücretle Türk rençberler tutmuştu. Bunu gören Mevlana Hazretleri, "Efendi, yani Bay Selahaddin, bağ yapımında Rum rençberler, bozumunda da Türk rençberler tutmak lazımdır. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara, yıkmaksa Türklere mahsustur. Birçok şehirler, dağların tepelerinde kaleler ve tepeler üzerinde tarlalar yaptılar. Sonra da azar azar bu imaretlerin tamamıyla harap olması için Tanrı'nın takdiri şöyle bir tedbirde bulundu. Bunları yıkmak için Türkleri yarattı. Onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imareti yıktılar, harabeye çevirdiler ve hala da yapıyorlar ve kıyamete kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle harap olacaktır," buyurdular. Nitekim şimdi buyurduğu gibi oldu. Kur'an'a göre ırkların birbirine üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvayladır. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. Irk üstünlüğü düşüncesine göre hareket etmek, cahiliye tutumudur. Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunu, hamiyeti, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman, hemen Allah, elçisinin ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 4. Bölüm. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda kadınları aşağı gören sözler.
Mevlana'nın kitaplarında yer alan bazı kadın karşıtı sözlerde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı kullanılmış ve haşa bu sözler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitmiş gibi ifade edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara olan sevgisi, saygısı ve nezaketiyle tüm dünyaya örnek olmuş bir insandır. Hayatının her anında kadınlara verdiği değeri ifade etmiş, onları en güzel şekilde korumuş, desteklemiş ve onore etmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar aleyhine bir açıklamasının bulunması mümkün değildir. Bu Kur'an'a da uygun değildir. Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan ve tüm hayatını Kur'an'a göre yaşayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadınlar aleyhinde sözler atfetmek, mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok çirkin bir iftiradır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm bu iftiralardan ve çirkin sözlerden beridir.
Kadınları sözde aşağı gören zihniyet, bağnazlığın hurafelerinde vardır. Kur'an bu çirkin hurafeleri ortadan kaldırmıştır. Örneğin Mesnevi'de yer alan bağnaz hurafelere göre kadınların aklı noksandır ve kadınlara danışılmamalıdır. Oysa Kur'an'da Sebe Melikesi ile ilgili bir kıssa yer almaktadır. Yani bir kadının devletin hükümdarı olduğu örneği verilmiştir. Benzer şekilde Allah, Kur'an'da Hazreti Meryem ve Firavun'un eşi gibi mümin kadınları da övmüş ve onların güzel ahlakını tüm insanlara örnek göstermiştir. 1. Kadın parça buçuktur yalanı. Ümmet peki dedi, ya bir çocuğa rastlarsak, ya bir kadın çıkarsa karşımıza, çocukta da kadında da akıl yoktur, aydın bir karara varamaz. Peygamber onunla danış dediğinin tersini yap, düş yola dedi. Nefsini kadın tanı, kadından beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur, nefis ise tamamen şerdir. 2. Kadınlara danışmayın yanılgısı.
Ey yolcu, yolcuyla danış, kadınla değil. Çünkü kadının reyi seni topal eder. 3. Kadınlara danışsanız bile dediklerinin tersini yapın hurafesi. Kadınlara danışın, sonra da ne dedilerse aksini yapın. Gerçekten de onlara asi olmayanlar helak oldu. Kadınlara danışın, sonra onların söylediklerinin aksine hareket edin. Karılarına baş kaldırmayan kişiler nefeslerini tüketirler. 4. Kadınların rüyasının bile erkeklerden aşağı olduğu iddiası. Kadının rüyası aklı noksan, canı zayıf olduğu için erkeğin rüyasından daha aşağıdır. 5. Annelere hakaret sözü. Aşta oturup duruyordum. Anamın şehveti inin emriyle beni buraya attı. O tam yücelikten bir koca karının hilesiyle rahim zindanına düştüm. Ruhu da aştan bu yurda getirdi. Hasılı kadınların hilesi pek büyük. İnişim önce de kadın yüzünden, sonra da kadın yüzünden. Ruhdum nasıl oldu da bedene büründü? 6. Kadının hayvan suretinde olduğu yalanı. Kadınlarda hayvanlık sıfatları çoktur. Çünkü kadının gönlü renge, kokuya akar. Allah Kur'an'da kadınların ve erkeklerin iman, ahlak, akıl olarak birbirlerine eşit olduklarını ve üstünlüğün sadece takva ile olacağını bildirmiştir. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluksa en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Hani melekler, Meryem şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti.
Kuşkusuz bir insanın neye inandığı ve nasıl yaşadığı sadece kendisini ilgilendiren bir konudur. Allah'ın Kur'an'da emrettiği, dinde baskı yoktur hükmüne göre herkes dilediği inanca sahip olmakta özgürdür. Ancak Rumilik konusunda Müslümanları uyarmak ve bilgilendirmek her Müslüman için hem bir hak hem bir sorumluluktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an'a uygun olmayan bu anlatımlar belki Mevlana'nın kitaplarına sonradan eklenmiş olabilir. Mevlana'nın bu sözlerle ilgili bir bilgisi olmayabilir. Ancak bugün Mevlana'ya ait olarak bildiğimiz kitaplarda İslam'a ve Kur'an'a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan bölümler vardır. Bu felsefe asırlardan beri kasıtlı ve bilinçli olarak Müslümanları zayıflatmak, etki altına almak ve yönlendirmek amacıyla kullanılıyor. Bu şekilde İslam dini yerine şarabın, homoseksüelliğin helal olduğu bambaşka bir din tesis edilmek isteniyor. Bu akımda haşa ilahlık iddiası var, Darwinizm var. Tekrar belirtelim ki burada eleştirilen Rumilik ile Anadolu'da bilinen Mevlevilik arasında hiçbir bağlantı yoktur. Birçok samimi Müslüman Mevlana'nın kitaplarındaki bu gayri ahlaki bölümlerden habersiz olarak Mevlana'nın bazı sözlerini bilmeden yaygınlaştırıyor olabilir. Tüm İslam alemini doğrudan ilgilendiren ve asırlardır süregelen bu gizli plan hakkında Müslümanlar elbette haberdar edilmelidir. Böyle önemli bir durumda elbette herkes hassasiyet göstermekle, kötülükten sakındırmak ve iyiliği anlatmakla yükümlüdür. Zira Mevlana'ya atfedilen eserlerdeki gayri ahlaki bölümler kullanılarak Rumilik adı altında Kur'an'la ve İslam'la çelişen bir felsefe yaygınlaştırılmaktadır. Tüm Müslümanların bu bölümlerin varlığından haberdar edilmesi önemlidir.